Ayrım 6. Kader ağlarını örerken. Agop Şi Hacikyan. Sayfa 75. 7. Cumartesi akşamı Nur, Yeniköy'deki evine 20 dakikalık mesafede bulunan balık restoranı Faccio'da Esin'le birlikteydi. İstanbullu Burjuva takımının kaymak tabakası burada buluşurdu. Eylül'ün ilk günlerinden biriydi ama hava öyle yumuşaktı ki yazdan kalma bir günü yaşıyorlardı. Terastan Boğaziçi'nin Asya yakasının ışıkları görünüyordu. Havayı kömür ateşinde pişirilen ızgara et kokusu sarmış. Bu koku mezelerin kokusuna karışarak etrafa yayılmıştı. İnsanlar bu karışımdan oluşan ordövrün tadını çıkarıyor, bir yandan da rakı içiyorlardı. Nur ve Esin şiş kebap yemeği karar verdiler. Yanında da domates, yeşil biber ve taze defne yapraklarından oluşan garnitür. Bir süre mutfak ve mutfak adabı üzerine sıradan şeyler konuştuktan sonra ikisi de sustu. Esin belli etmeden Nur'u süzüyordu. Onun kendisinde bir konuda açılacağını sezinliyor, infoin yapabileceğini kestiremiyordu. Bir an Nur'un ilgisini çekmediğini bile düşündü. Bilgi de kendisini nezaket gereği davet etmişti. Yanılmayı umut ediyordu. Karşılıklı gülümsediler. Nur Esin'e öyle tatlı tatlı baktı ki kızın içi ürperdi. Nur babasının cenazesini ve vasiyetin okunması sırasında yaşanan olayları anlattı. Ama bazı ayrıntılardan söz etmedi. Biraz utandığı için de babasının Maro ile yaşadığı yasa dışı ilişkiyi ve yeni annesinin varlığını hiç gündeme getirmedi. Ailen ve senin için zor olmalı. Zor, çok zor. Genç kız Nur'un yüzünün ne kadar karmakarışık olduğunu görüyor, ona elinden gelen her türlü yardımı yapmaya da hazır olduğunu söylemek istiyor ama bir türlü konuşamıyordu. İçinden Nur'un saçlarını okşamak geliyordu. Esin sofraya oturduklarında Nur'un biraz hırçın, karışık ve üzgün olduğunu gözlemlemiş ama bu konuda ona soru sormamaya karar vermişti. Bu durumundan kendisi sorumlu değildi. Belki de Kardam ailesinin işleri onun moralini bozmuştu. Birbirleri için ne ifade ettiklerini sormak istiyor ama uygun sözcükleri bulamıyordu. Nur gözlerini ona dikti ve elini tuttu. Birkaç güne kadar New York'a gitmem gerek. Önceden belirlenmiş bir şey değildi. Üzgünüm. Esin'in sevinci yarım kaldı. İş seyahati mi? Evet. Esin düş kırıklığını gizleyemedi. Ne kadar sürecek? Oraya yerleşmeye gitmiyorum diye yanıtladı Nur. Esin'in bozulduğunu görünce onun ellerini okşadı. Babamın mirasıyla ilgili önemli bir sorunu halletmek için gidiyorum. Ama Birleşik Amerika'da sonsuza kadar kalmayı düşünmüyorum. Esin soran bakışlarla Nur'a baktı. Kocaman kara gözlerinin ve gülüşünün yarattığı etkiyi çok iyi biliyordu. Nur ürperdi. Biraz daha cazibesini kullanmaya devam ederse ona aşık olabilirim diye düşündü. Tuhaf bir vasiyeti ve mirası hayata geçirmek üzere görevlendirildim. Her şey yoluna girdikten sonra sana ayrıntıları anlatırım. Bekleyeceğim. Tuhaf öykülere bayılırım. Nur sorunlarını unuttu. Antep binlerce kilometre uzaktaydı, Amerika ise dünyanın bir ucunda. Esin'e gelince o dudaklarına 5 santimetre mesafedeydi. Ona doğru eğildi ve kulağına fısıldadı. Üzgünüm, eğer bana daha önce gelemeyeceğini haber vermiş olsaydın geçen geceki yalı davetini iptal ederdim. Hastanede acil bir iş çıkmıştı, bağışla, ama sonunda böyle baş başa olmak çok daha iyi. Bu cümleyi Nur'a doğru soluk verir gibi söylemişti. Nur Esin'in bu açık sözlülüğü karşısında şaşırmıştı. Gerçek olan bir şey vardı. Bu kızın dinamizmi ve doğal hali Nur'u her zaman şaşırtabiliyordu. 27 yaşındaydı, doktorluk stajını bitirmiş, kendi özel muayenehanesini açmaya hazırlanıyordu. Oradan kazandığı parayla da üniversite eğitiminden arta kalan borçlarını ödeyecekti. Orta hali bir aileden geliyordu. Öyle ki ailesi uzun sürecek bir eğitimin masraflarını üstlenecek durumda değildi. Ama Esin, okuldaki başarısı ve not ortalamasının çok yüksek olması nedeniyle bir burs kazanmıştı. Böylece İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimine Baltimore'da John Hopkins Üniversitesi'ne devam etmişti. Tıpkı onun da Nur gibi Birleşik Amerika'da eğitim yaptığı öğrencilik yıllarından kalma olağanüstü güzel anıları vardı. Rum garson tatlı ve kahve siparişini almak üzere masalarına geldi. "Başka bir şey istemiyorum, sağ olun," dedi Esin. "Teşekkürler, ben de tatlı almayacağım." Garson uzaklaşınca Esin muzip bir tavırla "Senin tatlılara karşı zaafın olduğunu sanıyordum. Beslenmemi yakın takibi alan bir doktorun önünde yiyemiyorum." Esin hemen profesyonel bir tavır takındı. "Balık iş mi anlatmaz? Eh, o halde bu akşam bir porsiyon tatlı için kendine izin verebilirsin." "Tamam, o halde tatlıyı yılda yiyelim. Daha gece yarısı bile olmadı. Bol vaktimiz var." Esin hiç tereddüt etmeden "Haydi gidelim," diye yanıtladı. Çoktandır Nur'un yaşadığı evi görmek, tanımak istiyordu. Ayrıca onunla baş başa kalmak için de can atıyordu. Dışarıda asfalt yolun kenarında arabalar ikili üçlü diziler halinde park etmişlerdi. Nur Kahya'ya işaret etti. 2 dakika sonra gri metalik Jaguar arabası önlerindeydi. Nur arabasını hareket ettirmeden önce yeniden Esin'le göz göze geldi. Onu kendine çekti, göğsüne bastırdı. Beceriksiz bir öpüşmeydi ama yine de Esin'in vücudunun her yanı ürperdi. Araba Boğaz kıyısında ilerlerken Asya yakasından hafif bir esinti onlara kadar ulaşıyordu. Esin Nur'un omzuna yaslanmıştı. İkisi de bu yoğunluk dolu Anı yaşamak istiyor, sessizliği bozmaya cesaret edemiyorlardı. Bu anın yalıya gidene kadar sürmesini istiyorlardı. Tekneler, kayıklar ve yolcu gemileri kristal ışıkları içinde boğazda karşılaşıyordu. Bunlar boğazın Asya-Avrupa yakaları arasında ya da Karadeniz yönünde yol alarak bazısı insan, bazısı da yük taşıyordu. Teknelerin arkalarında bıraktıkları ılık dümen sularında değerli taşların ışıltılarına benzeyen binlerce ışık parıldıyor, hareleniyordu. Kıyıya komşu kafelerden yükselen güzel bir oryantal müzik geceye karışıyordu. Mehtap'ta balıkçı teknelerinde balıkçıların ağlarını boşalttıkları görülebiliyordu. Akıntı yönünde güç harcamadan kürek çekiyorlar, telaş etmeden balıkların ağlara takılmasını bekliyorlardı. Nur Esin'i kendine çekerek ''Bana sokul canım, tatlım'' dedi. Pek çok Türk gencinin aksine Nur kendini çok fazla ifade edemezdi. Hayatında ilk kez birini hayatım diyordu. Yalının önüne geldiklerinde Nur büyük demir kapıyı açmak için arabadan indi. Kerim ve Ayşe uyuyordu. Yoksa yaşlı emektar çoktan kapıya koşmuştu. Her zaman saat kaç olursa olsun mutlaka koşar gelir ve genç efendisinin yatmadan önce bir şeye gereksinmesi olup olmadığını sorardı. Nur, bir sarayda yaşadığını benden gizledin. Burası gerçekten harika. Nur onu yan kapıdan içeri aldı. Esin hole girer girmez dondu kaldı. Tavanın ortasından sarkan altın yaldızlı, Venedik kristalleriyle donatılmış muhteşem avize ve iki yanda sıralanan sütunlar onu şaşkınlığa uğratmıştı. Bir Osmanlı sarayına kabul edilmenin ayrıcalığını yaşıyormuş gibiydi. İri şamdanlardan etrafa milyonlarca ışık damlacığı saçılıyordu. Pers halısıyla kaplanmış geniş merdivenlerden asma kattaki kılıç salonuna çıkılıyordu. Sultanlar, vezirler ve Kardam ailesinin atalarına ait tablolar duvarları süslüyordu. Esin kendinden geçmiş her birinin önünde uzun uzun duruyordu. Resim her zaman onu çok büyüleyen bir sanat dalı olmuştu. Nur bu her taraftan fışkıran zenginlikten rahatsız olmuştu. Burası güzel ama ben şehirdeki dairemde kendimi daha rahat hissediyorum. Ne yazık ki orada da bu manzara yok. Sonunda ana salona geçtiler. Esin orada da hayranlıktan dilini yutmuş gibiydi. Ev geleneksel bir Türk konağı ve ahşap yalı elemanlarının bir araya getirilmesiyle yapılmıştır. Nur önce bu cümleyi söyledi, sonra birden durdu. Turist rehberlerine benzedim. En iyisi susmak. Bana çevreyi gezdirir misin? Çok hoşlanırım. Gözümde iki yana dizilmiş lal renk üniformaları içinde yeniçeriler canlanıyor. Işıltılı giysilerini tamamlayan kılıçları kuşaklarının arkasından sarkan palalarıyla efendilerine muhafızlık ediyorlar. Nur hayranlığı ifade eden bir ıslık çaldı. Haydi bir daha en baştan ama tatlıyı unutturacağını sanıyorsan yanılıyorsun dedikten sonra mutfağa yöneldi. Sanki evin arkadaşı üzerinde bıraktığı etkiyi dağıtmaya çalışır gibiydi. Esin şimdiye kadar böyle zenginlik görmemişti. Parkelerin üzerinde nefis Çin halıları vardı. Duvarın öndeki uzun divan, Topkapı Sarayı'nın haremindekileri hatırlatıyordu. Her tarafta porselen biblolar, Avrupa'dan getirilmiş değerli ender parçalar, komodinlerin ve çalışma masalarının üzerinde gümüş kupalar, kristal tablolar ve kristal gece lambaları vardı. Duvarlar çok büyük tablolarla kaplanmıştı. Bunlar arasından Esin, büyük bir usta ressam Jean-Jules Antoine'ın beyaz eserini, Pierre-Auguste Renoir'ın Odalık adlı tablosunu ve Henri Rousseau'nun Pierre Loti adlı çalışmalarını hemen tanıdı. Bu batılı ressamlar bir dönem doğunun gizemine ve cazibesine kapılmışlardı. Rıza Bey konusu insan olan bu çalışmalardan öyle etkilenmişti ki İslam dininin onu öf dedirten bezginlik verici sınırlamalarını hiç umursamadan malikanesinin duvarlarını bu muhteşem tablolarla süslememekten çekinmemişti. Nur içeri girdi. Elinde tuttuğu gümüş tepsinin içinde tatlı ve pasta çeşitleri, bir şişe Tattinger marka, Fransa'nın en ünlü şampanya markasıdır ve Tatenj diye okunur, çevirenin notu. Şampanya ve Bakara kristalinden yapılmış iki şampanya kadehi vardı. Tatlı servisine karşı koyamayacaksın diyerek parmaklarıyla tuttuğu bir parça baklavayı aç ağzını ve tadına bak ama beni ısırma diyerek Esin'e verdi. Bir yandan da çılgın gibi gülüyordu. Genç kız ise bu arada parmağıyla beyaz esir ve odalık adlı tabloları işaret etti. Babanın çocuklarını böyle içeriği çıplaklardan, nü oluşan tablolarla tanıştırdığına bakılırsa oldukça açık fikirli olmalı. Ne diyorsun? Bu tabloları izleyecek yaşa gelinceye kadar babam bunları kendi özel dairesine saklardı. Altan'la ikimiz kimseye sezdirmeden gizlice babamın dairesine girmeyi adet haline getirmiştik. İlk gençlik dürtülerimizi geçiştirebilmek için bu tablolarla çapkınlık yaptığımızı itiraf ediyorum. Esin gülmekten bayıldı. O da devam etti. Bir uşağımız vardı. Bu tabloların önünden her geçişinde oturup Kur'an okurdu. Bu belki kem gözünü bağışlatmak, belki de tahrik oluşunu bağışlatmak içindi. Nur bir yandan gülüyor, bir yandan da hem kendine hem Esin'e şampanya servisi yapıyordu. Sağlığına, başarını ve dostluğumuza. Hatta istersen daha da ilerisine. Esin'in bu baştan çıkarıcı sözcükler içeren cümlesini duymazlıktan geldi. Aslında ona içini, yüreğini açmak istiyordu. Buna ihtiyacı da vardı ama ilişkileri henüz çok yeniydi. Şampanya kadehlerini dikkatle kalkmalı masaya bıraktılar. Nur iç geçirdi. Şu son haftayı yaşamamış olmayı isterdim. Böylece yolculuğa çıkmak zorunda da kalmazdım. Çünkü beni bırakmak istemiyorsun. Bir kez daha Nur onun sözlerini duymamış gibi davrandı. Orada ne kadar kalmam gerekecek acaba? Bu işler bana çok karışık geliyor. Dün birçok kez New York'a telefon ettim. Bana yardım edecek olan Amerikalı avukat ölmüş, yazıhanesi el değiştirmiş. Tabii şimdi hiç kimsenin benim dosyadan haberi yok. Sherlock Holmes rolü oynamak zorunda kalacakmışım gibi bir his var içimde. Tipin özel dedektif rolü için çok uygun. Göreceksin, elini atar atmaz araştırmaya son noktayı koyacaksın. Bunları söyleyen Esin'in sesinde belirgin bir düş kırıklığı vardı. Nur ona yaklaştı ve ellerini onun çıplak omuzlarına koydu. Teni kadife gibi yumuşaktı. Uzun uzun öpüştüler. Avize salonu davet varmış gibi aydınlatıyordu. Esin rahatsız olmuştu. Yavaşça Nur'un kollarından sarıldı. Nur anlamıştı. Işığı söndürdü. Yalnız iki şamdan yanık bıraktı. Sonra elbisesini çıkarması için kıza yardım etti. Sen Antep'e gittiğinde yalnız seni düşündüm diye fısıldadı Esin. Ben de nasıl bir araya gelebileceğimizi bilmeden hep bu anı bekledim. Mumların oynaşan ışıkları kızın saten benzeri güzel tenine vuruyor ve sanki parmak dokunuşuyla bile fark edilemeyecek bir toz tabakası oluşturuyordu. Esin bir başına çıplak divanda uzanmaktan çok rahatsız olmuştu. Nur soyununca ona kollarını açtı. İhtirasla birbirlerine sarıldılar. Nur yanına uzandığı sevgilisinin teninde parmaklarını bir piyanist becerisi ve hızıyla gezdiriyordu. Onu okşuyor, bir yandan da öpüyordu. Kıza gelince o da bu okşayışları karşılıksız bırakmıyor, Nur'u öpücük yağmuruna tutuyordu. Koyu kara gözleriyle ona baktığında delikanlının vücudunu bir alev sardı. Sevişirlerken çıkardıkları sesler tüm salona hakim oldu. Parlak güneş ışığı yeniden boğazı ve gökyüzünü aydınlattığında Nur ve Esin hala divanın üzerinde tek vücut olmuş halde uyuyorlardı. Öğle sıcağı tütün tarlalarını sanki eziyordu. Ömer Bedir incir ağacının gölgesinde dinlenen işçilerin yanından gizlice uzaklaştı. Adamların yarı uykuda olduklarından ve kendisiyle ilgilenmediklerinden emin olunca da büyük tütün kurutma makinesinin bulunduğu yere gitti. Aslında ustabaşı olduğu için istediği yere girip çıkabilirdi ama bu kez gizliliği yeğledi. Ömer Bedir, ahşap yapıların bulunduğu yere gitti ve askılarda olgunlaşmaya bırakılan yaprakların kokusunu keyifle içine çekti. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra el yordamıyla bulunduğu bölmenin sonuna kadar gitti. Özkul kardeşine içeri girdi, haydi dedi. Sabri, 135 kiloluk yağlı ve kaslı gövdesinden beklenmeyecek bir çeviklikle bulundukları yeri çaprazlama kat etti. Sonra da birkaç adımda Ömer Bedir'in yarı açık bıraktığı kapıya ulaştı. Ustabaşı çömelmiş, yapraklarla örterek gizlediği kuytudan çıkardığı kağıt paraları saymakla meşguldü. Tüm dikkatini istiflediği yeşil kağıtları, dolarları saymaya vermişti. Öyle ki dev adamın ona yaklaştığını son ana kadar fark etmedi. Kendini savunacak fırsatı bulamadan Sabri cüssesiyle onu ezdi. Dizini kurbanının sırtına bastırıp onu yere yapıştırdı. Ömer boynuna dolanan urganı hissetti. Sabri tüm gücüyle ipi geriyordu. Bir iki çırpınıştan sonra Ömer Bedir'in gövdesi gevşedi. Sabri onu omzunun üstüne yan çevirerek yatırdı. Sonra da cesedi sırt üstü çevirdi ve tamamdır dedi. Haydar kardeşler arabalarını çerçöp biriktirmek üzere kazılmış geniş arazinin oraya kadar sürdüler. Orada Ömer Bedir'in cansız gövdesini çöp yığınının içine fırlattılar. Gövde çöplüğe batıp gözden gitti. Sabri cenazede dua okurmuş gibi bir ifadeyle işte artık başımıza bela olamayacak biri daha. 8. New York'ta hemen hemen sonbahar başlamıştı ama şehri tutsak eden sıcak hala kendini duyumsatıyordu. Yolları dolduran sarı taksilerin ve tepelerine kadar yüklenmiş kamyonların kalabalığı, gürültüsü, patırtısı Manhattan Köprüsü'nü ritmik bir şekilde titretiyordu. Sıcağa karşın insanlar karıncalar gibi kaldırımlarda koşuşturuyorlardı. Maro 71. cadde durağında indi ve sanki onu perona sürükleyen bu insan seliymiş gibi hissetti. Duvarlarda yarısı yırtılmış ya da parçalanmış afişler göze çarpıyordu. Afişlerin koparıldığı yerlerde yarısı silinmiş grafitiler, duvar yazılı bir resimleri, çevirenin notu vardı. Senatör McCarthy'nin görevine bir yıl önce son verilmişti. Duvar yazıları işin hangi boyuta geldiğini simgeliyordu. Komünistleri tuzağa düşürenlere ölüm, rezil cadı avcıları, çürümüş kokuşmuş polis. Maru Continental Caddesi'ne geldiğinde güneş binalarının arkasına inmişti. Yılın bu dönemini severdi. Geceler kısalmaya başlar, gündüzün yakıcı sıcağının yerini yavaş yavaş tatlı bir serinliğe bırakması çok hoşuna giderdi. Horst Hill tenis kortunun yakınındaki evine doğru hızlı hızlı yürüyordu. O tarafta bulunan, duvarları koyu tuğladan örülmüş üç katlı evlerden birinde oturuyordu. Gün batımında bu evler, kaldırım kenarı görevi yapan yeşilliklerle birlikte gözüne daha da güzel ve görkemli görünüyordu. Eve yaklaştığında kızın Nayri'nin haki renkli cipini gördü. O da yeni gelmiş, bahçe yolundan içeri girmek üzereydi. Maru el salladı ve seslendi. Nayri gülerek arabasından dışarı fırladı. Annesine kıyasla çok uzun boylu bir kızdı. Kestane renkli uzun saçları bir şelale gibi gür ve dağınık sırtının ortasına iniyordu. Erkeklerin bakmadan geçemeyecekleri kadar güzel bir manken gibi bir vücudu vardı. Neyse, bu kez aile yemeğine en son gelen ben değilim. Nayri bunları söylerken annesinin boynuna atıldı. Senden rica ediyorum. Lütfen asi davranışlarda bulunarak babanla münakaşaya girişme. Bu yemeğin huzur içinde geçmesini istiyorum. Maro kızını uyarırken sesi çok kararlıydı. Azdem'in arabasını gördüm. Kız kardeşim gelmiş de sofraya oturulacak anı bekliyor. İnce vücut hatlarını ve yaşlı kolejli havasını kaybetmemek uğruna bir hafta boyunca salata yaprağı kemirir, sonra da açlıktan midesi kızınarak geberir. Bence çoktan mutfağa dalmış, çaktırmadan yemeklerden yürütüyordur. Maro iç çekti. Ablanla da münakaşa etmeni istemiyorum. Amerikalı çocukların en büyüğü Adnim, çok sevdiği o liseli havasını sürdürmeye çabalıyor. Bu nedenle de kısa çorap, mavi gömlek, lacivert etek ve mokasyon ayakkabıdan oluşan koleji kıyafeti giyiyordu. Erkek kardeşi Jake, Adnim'in sırf entel hava takmak için taktığı gözlüklerle sürekli alay ederdi. Kocası Roberto, İtalyan asıllı bir eczacıydı. Konuşurken cümlelerin ve sözcüklerin üzerlerine bastıra bastıra ve kendine özgü aksanıyla konuşurdu. Bir de zeytinyağlı makarnaya bayılırdı. Aznif, kilosuna ve konuşmasına, diline ne denli özen gösterirse, kocası da o kadar tersini yapan biriydi. Yani sürekli dalga geçerek, alay ederek konuşur. Tıknaz olmasına karşın yemeği ve şişmanlamayı sürdürüyordu. Hiç kimse bu ikilden daha uyumsuz bir çift hayal edemezdi. Nayri'nin tahmin ettiği gibi Azdev mutfaktaydı. Parmaklarındaki tatlı artıklarını gizlemeye çalışarak annesine ve kız kardeşine sarıldı. Araksi telefon etti ve 5 dakikaya kadar burada olacağını söyledi. Yani 1 saatten önce gelemeyecek demektir. Araksi Aznev'den 2 yaş küçüktü ve hala bekardı. Ailesinin ısrarlarına karşın evlenmeye hiç niyeti yoktu. Queens'te Ozon Park yakınında bir ortaokulda öğretmenlik yapıyordu. Ufak tefek, yuvarlak atlıydı. İştenliği ve hayat dolu oluşu nedeniyle herkesin sempatisini, ilgisini çekerdi. Nayri annemin güzelliğini almış, ben de babamın göbeğini. Bu cümleyi hep gülerek ve elimden ne gelir ifadesiyle söylerdi. Aznev, kız kardeşini sürekli göz ucuyla süzer, onun talihsizliğiyle ve giysileriyle alay ederdi. Araksi'nin çaputları öyle buruşuk ki, gören de bir haftadır hiç inmeden trene yolculuk ettiğini sanır. Bunu da erkek kardeşi Jake söylerdi. Araksi, çevresindeki ve mahallesindeki tüm yardım derneklerinin üyeydi. Parasını hiç düşünmeden yardıma muhtaç olanlar için harcardı. Biliyorum derdi, oralarda zengin koca bulamam ama en azından herkese faydam dokunuyor. Maro ve Nayri, Aznev'i zorla mutfaktan çıkarıp, koparıp, salonda saygıdeğer adını verdikleri kanepeye sürüklediler. Maro, oturdukları evi kendi zevkine göre döşemek isterdi ama Balyan çiftinin bütçesi buna uygun değildi. Yıllar geçmesine karşın eşyalarına bir türlü alışamamıştı. Ne akla hizmet edip bu iç karartan eşyaları aldım diye hala kendini sorguluyordu. Bazen de ne yapalım diyordu gülerek. Bunlar Bronx Rönesansı tarzından geriye kalan ender örnekler. Hala o eski cipi mi kullanıyorsun diye Adnev Nayri'ye sordu ve ekledi. Merak ediyorum, senin gibi güzel bir kız neden bu demir yığınını kullanmak ister? Bir kere çok para ödemedim. Ayrıca bu cip 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış. Ben gerçek değeri olan şeyleri severim. Oysa göz bebeği olan bu oyuncak litrelerle yağ, bir o kadar da benzin yakıyordu. Ayrıca 2 günde bir motor stop eder, çalışmazdı ama yine de arkadaşlarını hava atıp kendini fark ettirme koşuna gidiyordu. Öğrencilik yıllarında kızların bir bölümü halter çalışmış ya da kasları gelişik spor arabaların peşinden, bir bölümü de baba parasıyla alınmış güzel arabaların ardından koşardı. Nayri'ye gelince o, kendisinden 17 yaş büyük bir matematik hocasını seçmişti. Sırf genç arkadaşlarını şaşırtmak, şoke etmek için de şöyle derdi. Kendinden yaşlı bir adamla olmak, sizin gibi acemi çapkınlarla birlikte olmaktan çok daha iyi. Onlar sevişme konusunda çok yetenekli oluyorlar. Sizin gibi piyeliler süresiyle beraber olup, zaman kaybetmektense böyle davranmayı yeğliyorum. Zavallı Greg'i arabanda düşünemiyorum. Bir şey değil, hem bir avukat olarak saygınlığını yitirecek, hem de o şık giysilerine yanık motor yağı buluşacak. Bir tek bu neden bile onun neden senin nişanlandığını düşündürmeye yeter. Aznev sırf Kız kardeşini kışkırtmak için bunları söylemişti. Grevli alay etme diyerek Maro araya girdi. O diplomasını kolayca aldı. Önünde güzel bir meslek hayatı var. Eğitim masraflarını kendi karşıladı, ailesine yardım etti. İşte birbirine bok atan güzel bir aile. Feci şekilde birbirini köstekleyen Ermeni geleneklerinin içine sıkışmış. Bunları söyleyen Araksi'ydi. Yeni gelmişti ve salona giriyordu. "Teşekkürler yılan dilliler," diye yanıtladı Nayiri. Kırgındı. "Ben mutfağa dönüyorum. Yemek hazırlığına yardım edeyim. Siz zehirinizi bensiz akıtın." Aslında ailede hiç kimse Nayiri'nin neden Grek gibi donuk ve yapmacık birini seçtiğini anlayamıyordu. Ermeni oluşu Vartan ve Maro'yu rahatlatıyordu ama Maro'ya kalsa kızının yanında daha kendini gösterebilen bir damat isterdi. Nayiri, Grek'le nişanlanmadan önce Columbia Üniversitesi'nde psikoloji master'ı yaparken evden ayrılıp okula yakın bir daireye taşınmıştı. Vartan ve Maro, Ermeni geleneklerine fazlaca saygılı olduklarından kızlarının bu kararını hiç hoş karşılamadılar. Onlara göre bekar bir kızın ayrı eve çıkması uygunsuz bir davranıştı. Nayiri onlara şöyle karşı çıktı: "Başka bir ülkeden getirdiğiniz bu şah dışı adetlerden vazgeçin. Biz artık Amerikalıyız, buna alışmanız zaman alacak." Balyan çifti bu karşı çıkıştan da hoşlanmadılar. Kalpleri kırıldı ama boyun eğdiler. Kızları evden taşındığında ruhları, içleri ölmüş gibiydiler. "Kül kedisi," diye bağırdı Araksi. "Fırınları kurcalamayı bırak da buraya gel. Çok sevgili iki büyük ablan ve saygıdeğer annen. Birer kadeh bir şey içmek için seni bekliyoruz." Maro kızının başını hafifçe vurdu. "Araksi, nasıl konuşma bu böyle? Babanın önünde böyle konuşmaktan seni men ediyorum. Duyarsa yine bir saat vaaz verir. Hah, kapı çalınıyor. Hemen açsan iyi olur." "Tabii Mayrik. Ermenice anne anlamına gelen sözcük," diye yanıtladı Araksi. Bu Ermenice anne sözcüğünü özellikle vurgulamıştı. Yoksa asla Ermenice sözcük kullanmazdı. Zili böyle üstünü abanıyormuş gibi çalan, kesin azni ve kocalık eden maçoydu. Nayiri gelip ablasının yanına oturdu. "Araksi'nin iğneli alaylarını yutma sırası sende. Gelen Macaroni değil, Jake." Araksi sokak kapısının oradan çığlık çığlığa bağırdı. Sonra salona koşup kız kardeşlerinin yanına oturdu. Üç kız kardeş de erkek kardeşlerine hayrandı. Her aile toplantısında üstüne atılırlar, kim daha çok öpücük yağmurunu tutacak diye yarışırlar. Sonra da hep bir ağızdan şımarık şımarık bağırırlardı: "En akıllı, en yakışıklı ve en güçlü bizim Jake'imiz." "Sakin olun piliçler," dedi Jake. "Size çok önemli bir açıklama yapacağım." Jake, New York Şehir Koleji'nden başarılı ticaret diploması almıştı. Babasının isteğine karşı çıkarak amcası Nubar'la ortak olmaya karar verdi. Amca 1923'te ilaç yapımı için Afyon ithalatı yaptığı şirketini kapattığından bu yana bakkallık yapıyordu ve doğuya özel oryantal gıda ürünleri satıyordu. "Yanlışlıkla uluslararası ticaret eğitimi yaptım. Ruhumun baharatçı olduğunu hissediyorum." Babasının uyarılarına yanıtı böyle olmuştu. İş hacminin çok düşük olduğunu gören genç mezunun ilk kararı kurdukları ortaklığı geliştirmekti. Bu karar Jake gibi genç biri için gerçek bir mücadele demekti. Ticari pazarı ellerinde tutan tüccarlarla rekabet etmek için dayısını razı etti. Buna göre bol ve çeşitli baharat ithal edeceklerdi. Girgin kişiliği sayesinde dışarıya son derece kapalı olan Orta Doğu pazarına kabul edilmeyi başardı. Nubar'ın şirketi aldı yürüdü. Jake tüm enerjisini bu meslekte profesyonelleşip ilerlemek için harcadığından 27 yaşında olmasına rağmen hala bekardı. Bir ölçü karabiberi, bir torba kurkuma, zencefil çevirenin notu. Ben ayırabilecek Amerikalı bir genç kız bulamadım. Doğu'nun kokuları ve tatları hamburgerle uyuşmuyor. O halde... Araksi haykırmaya başladı. "Hep kadınlar geç gelir derler ama uyarayım, hala üç erkek eksik. Sevgili babamız Thomas, bir de tombul Roberto." Maro sıkkın bir sesle araya girdi. Thomas bu akşam gelemeyecek. Her zamanki gibi bizim mütevazi aile yemeğimizden daha önemli işleri var." Thomas bu kez de sözünü tutmadı. Nayir'in sesi kinayeliydi. "Yoksa bizi görmek istemiyor mudur nedir?" "Ağabeyine karşı bağışlayıcı ol. Sorunları var," dedi Maro. Nayiri annesini yanıtladı. "Hepimizin sorunları var mam. Ama biz her aile yemeğinde burada bulunmaya özen gösteriyoruz. Bir tek Thomas dışında. Ayrıca neyi olduğunu öğrenmek isterdik. Arada sırada herkesin bir arada olması iyi oluyor," dedi Azni ve ekledi. "Dikkat, herkes," dedim. Kimse Maro'nun sarardığını fark etmedi. Konuşmalar kulaklarında uğultuya dönüştü. Thomas gelmiş olsaydı bile yine de masada bir evladı eksik olacaktı. Özellikle de Eylül sonuna gelinen bugünlerde. 30 yıl sonra bile Nurhan'ın anısı taptazeydi. Her yıl 27 Eylül'de kendi kendine oğlunun doğum gününü kutlardı. Bu seremoniyi bir suçmuş gibi odasında gizlice sürdürürdü. Çünkü Varta'nın minicik bir kuşku duyduğunda bile tahammül edemeyeceğini iyi bilirdi. Oğlunu Barduhi ile birlikte vaftiz ederken okuduğu duayı yinelerdi. Sonunda da salona geçer, bir bardak şarap doldurup anılarına gömülürdü. Maru, Roberto'nun ve arkasından Varta'nın gelişleriyle daldığı hülyadan uyandı, aynadaki yansımasına baktı. Gelmesi gerekenler geldi, haydi git ve ev kadını rolünü oyna kızım, gülümsemeyi de unutma. Vartan karısına merhaba demek yerine "Küçükler bu akşam geliyor mu?" diye sordu. Maro ve Vartan torunlarını tapıyorlardı. Saro 11, Levon ise 9 yaşındaydı. Bir yıldan bu yana Thomas ve karısını ziyarette seyrekleşmiş, hatta neredeyse yok denilebilecek noktaya gelmişti. Son 6 aydır erkek kardeşiyle ve kız kardeşleriyle ilişkisini tamamen kesmişti ve aile yemeklerine katılmıyordu. Vartan bu durumu bilmemezlikten geliyor ve yemek için toplanıldığında mutlaka aynı soruyu soruyor. Bu da diğerlerini giderek daha fazla rahatsız ediyordu. Sanmıyorum. Thomas'ın hastanede çok işi var. Vartan bu kez de en küçük kızına döndü. Sınavların nayiri? Olacak, olacak. Sınav sonuçlarını beklerken de Masi'de satıcı olarak çalışıp cep harçlığımı çıkarıyorum. Ücret iyi değil ama çok eğleniyorum. Sana her zaman söylüyorum, uluslararası hukuk ya da ticari bilimlere yönelmelisin. Oysa sen, baba, psikolojinin son sınıfındayım, sen hala eğitimim konusunda aynı şeyleri başıma kakıp duruyorsun. Maro dayanamayıp bağırdı, tartışmayı kesin, sofraya geçiyoruz.